Ayrım 52. Sabırsız Yürek, Stefan Zweig, sayfa 427. Beni bu kadar yanlış anlamasından duyduğum üzüntü giderek artıyordu. Bu iyi niyetli kalın kafalının dizginleri ele geçirmesine sinirleniyordum. Sonuçta kendimi içinde bulunduğum zor durumdan kurtarmak için korkaklığımdan ona sığındığımı sanıyordu. Kahretsin, niçin işin acıklı tarafını anlamak istemiyordu? Hırsla konuşmaya başladım. Sözünüzü kestiğim için beni affedin albayım ama bu şekilde konunun çözümlenmiş olacağını sanmıyorum. Ne yaptığımın bilincindeyim ve artık doğru dürüst hiçbir insanın yüzüne bakacak durumda olmadığımı biliyorum. Alçağın teki olarak yaşamak istemiyorum ve kapa çeneni diye bağırdı. Pardon, bırak da biraz düşünmeye fırsatım olsun. İkide bir sözümü kesme. Ne yapmam gerektiğini ben bilirim. Senin gibi bir acemiden ders almaya da ihtiyacım yok. Tek düşüncemin sen olduğunu mu sanıyorsun? Hayır sevgili yavrum, bu yalnızca bir başlangıç, işin birinci kısmıydı. Şimdi aslı ikinci kısım geliyor. Dinle bak, yarın sabah ortadan kaybolacaksın. Benim açımdan burada olmaman gerekiyor. Bu konu dallanıp budaklanmamalı. Bu tür konularda olayın küllenmesi için zamana gerek duyulur. Burada bir gün daha kalmamalısın. Aksi takdirde bu saçma sapan sorgular ve gevezelikler sürüp gider ve bu da hiç hoşuma gitmez. Benim birliğimde olan bir subaya kimsenin kuşkulu sorular yöneltmesine, yan gözle bakmasına izin veremem. Buna dayanamam. Yarın sabah itibariyle Kazlav'daki yedek birliğe gidiyorsun. Emri kişisel olarak ben yazacağım. Doğruca oradaki yarbaya elden verirsin. Neler yazacağım seni hiç ilgilendirmez. Sen yalnızca ortadan kaybol yeter. Gerisi benim meselem. Ne yapacağım bana kalmış bir şey. Bu akşam emir erinle hazırlan, yarın sabahta kimseyle karşılaşmayacak kadar erken bir saatte yola çık. Öğlen içtimasında çok önemli ve gizli bir görev için kasaba dışına gönderildiğini söyleriz, konu kapanır. İhtiyar ve kızıyla ne yapacağına gelince beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Kendi pisliğini kendin temizle. Beni asıl endişelendiren bu konuyla ilgili bir dedikodunun kışlaya ulaşmaması. Bölüğün onuruna leke sürülmemesi. Anlaştık değil mi? Yarın sabah 5:30'da tam anlamıyla hazır olacaksın. Sana mektubu vereceğim ve hemen yola çıkacaksın. Anlaşıldı mı? Tereddüt ettim. Gelme amacım bu değildi. Kaçmak istemiyordum. Bu ben hiç direndiğimin farkına vararak tehditkar bir sesle yineledi. Anlaşıldı mı? Emredersiniz albayım. Son derece resmi ve soğuk bir tonda yanıtladım. İçimden bırak bu deli ne söylerse söylesin. Ben yapmam gerekeni yapacağım diye geçiriyordu. Evet, bu kadar. Yarın sabah 5:30'da görüşürüz. Kıpırdamadım. Yanıma geldi. Niçin böyle aptalca şeyler yapıyorsun? Senin bir süre içinde olsa Kazlav'a gitmen hoşuma gitmiyor. Bölümdeki gençler arasında en çok hoşuma gidenlerden biri de sensin. Bana elini uzatıp uzatmamakta tereddüt ettiğini hissediyordum. Bakışları da yumuşamıştı. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Eğer başka bir yardımım olabilecekse utanma söyle, severek yaparım. Kötü durumda olduğunun düşünmesini istemem ya da bunun gibi bir şey. Gerçekten hiçbir ihtiyacın yok mu? Hayır albayım, çok teşekkür ederim. İyi öyleyse, Tanrı yardımcın olsun. Yarın sabah 5:30'da görüşürüz. Emredersiniz albayım. Ona son defa görüyormuş gibi baktım. Bu dünyada konuştuğum son insan olacağını biliyordum. Yarın tüm gerçeği bilen tek insan da o olacaktı. Ayaklarımı birbirine vurarak sert bir selam çaktıktan sonra omuzlarımı dikleştirip arkamı döndüm. Bu can sıkıcı adam bile bir şeylerin farkına varmıştı herhalde. Davranışım, bakışım ya da yürüyüşüm dikkatini çekmiş olmalıydı. Arkamda sert bir sesle emretti. Hofmiller, dur! Tekrar arkamı döndüm, kaşlarını kaldırmış beni dikkatle süzüyordu. Daha sonra kızgın ancak aynı zamanda sevecen bir sesle mırıldandı. Halin hiç hoşuma gitmiyor. Sende bir tuhaflık var. Beni aptal yerine koyduğunu, bir delilik yapmaya niyetlendiğini seziyorum. Böylesi bir saçmalık yüzünden bir delilik yapmana izin veremem. Tabancayla filan yani. Katlanamam buna, anlıyorsun değil mi? Emredersiniz albayım. Emredersiniz de ne demek? Bana numara yapma, ben aptal değilim. Ses tonu iyice yumuşamıştı. Elini ver bana. Uzattım, avuçlarının arasını alıp sıkı sıkıya tuttu. Şimdi Hofmiller, gözlerimin tam içine bakıyordu. Bana bu gece bir delilik yapmayacağına şerefin üzerine yemin edeceksin. Yarın sabah 5:30'da buraya gelip Kazlov'a gideceğine dair şeref sözü vermeni istiyorum. Bakışlarına dayanamıyordum. Şerefim üzerine yemin ederim albayım. Tamam, iyi öyleyse. Biliyor musun, bir an bir delilik yapacağından gerçek anlamda korktum. Sizin gibi ateşi başına vurmuş delikanlıların ne yapacakları hiçbir zaman belli olmaz. Her zaman her şey beklenir sizden. Hatta çareyi tabancanın namlusunda aramak bile. Bir süre sonra her şey mantıklı olarak düşünülmeye başlanır. Bu tür şeyler atlatılır. Göreceksin Hofmiller. Bu konu kendiliğinden kapanıp gidecek. Sonuçta her şey düzelir. Her şeyi olmamışa çevireceğimden emin olabilirsin. Bu tür bir deliliği ikinci kez yapmayacağından da kesinlikle eminim. Neyse, hadi git. Senin gibi birine yazık olacaktı. Kararlarımız kabul etmek istemesek de büyük ölçüde sosyal konumumuzla sağladığımız uyuma ve çevreye bağlıdır. Düşüncelerimizin büyük kısmı genellikle önceden edinilmiş izlenimlerin ve etkileşimlerin doğal bir sonucudur. Özellikle de çocukluğundan itibaren askeri disiplin baskısı altında eğitilmiş birinin psikolojisinde verilen emir karşı konulamaz bir zorunluluktur. Bu kişilerin üzerinde her askeri emrin mantıkla açıklanamayacak kaçınılmaz bir gücü vardır. Bir asker giydiği üniformanın zorlayıcı baskısıyla verilen bir görevin anlamsızlığından kesinlikle emin olsa bile bir uyur gezer gibi talimatları karşı koymadan neredeyse bilinçsizce ama eksiksiz yerine getirir. Ben de 25 yıllık ömrünün 15 yılını askeri okulun ve kışlanın şekillendirici eğitim baskısı altında geçirmiş biri olarak albayın emrini duyduğum andan itibaren bağımsız düşünme ve davranma yeteneğimi tamamen kaybetmiştim. Düşünemiyordum. Yalnızca itaat ediyordum. Beynim yalnızca bir tek konuya şartlanmıştı. Saat 5.30'a kadar tüm hazırlıklar eksiksiz olarak tamamlanmalı ve tam o dakikada gitmeye hazır olmalıydım. Böylece hemen emir erimi uyandırıp sabah erkenden Kazlov'a gitme emri aldığımızı bildirdim ve onun da yardımıyla tüm eşyalarımı teker teker toparladım. Zorlukla hazırlıkları tamamladık. Gerçekten de saat tam 5.30'da görev emrini almak üzere albayın kapısındaydım. Sonra da emredildiği şekilde kimseye görünmeden kışladan ayrıldım. Elbette ki bu hipnotize olmuş halim askeri bölgede olduğum sürece devam etti ve görevimi tam olarak yerine getiremeden bitti. Treni hareket ettiren lokomotifin ilk sarsıntısıyla kendime geldim ve şartlandırılmanın etkisinden kurtuldum. Bir patlamada kendinden geçip savrulan ve sonra birden nerede olduğunun bilincinde olmadan uyanan biri gibi korkuyla sıçradım. İlk şaşkınlığım halen yaşıyor olduğumu fark etmemdi. İkinci şaşkınlığım ise günlük rutin yaşantımdan çok farklı bir yerde ilerleyen bir trende olmamdı. Anımsamaya başladıkça olaylar gözümün önünden bir film şeridi gibi geçiyor, vücuduma ateş basıyordu. Yaşamıma son vermek istemiştim ama biri elimden tabancayı almıştı. Albay her şeyi ayarlayacağını söylemişti ama yalnızca alayı ve benim iyi namımı ilgilendiren yönünü diye düşündüm endişeyle. Kim bilir, belki de şu anda arkadaşlarım kışlada albayın karşısında bu olay hakkında kimseye hiçbir şey söylememek konusunda onur ve şerefleri üzerine yemin ediyorlardı. Ancak içlerinden neler geçeceğini hiçbir emir önleyemezdi. Alçakça kaçmış olduğumun hepsi farkına varacaklardı. Eczacıya gelince belki onu da kandırmak mümkün olacaktı. Peki ama Edith, babası ve diğerleri? Onlara kim haber verecek, her şeyi açıklayacaktı? Saat sabahın 7'si. Şu anda uyanmış beni düşünüyordur. Belki de terastan etrafı seyre başlamıştır bile. Ah bu teras! Niçin oradaki korkulukları düşününce korkuyla ürperiyordum ki? Dürbünüyle eğitim alanımıza bakıyor, bizim alayın çalışmalarını seyrediyordur. Hiç kuşkusuz arada bir kişinin eksik olduğunun farkında bile değildir. Ancak öğleden sonra beni beklemeye başlayacaktır. Ama ben gitmeyeceğim. Üstelik kimse de bir açıklama yapmayacak. Ona bir satır bile yazmadım. Telefon edecek, tayin edildiğimi söyleyecekler. Anlamayacak, hiçbir anlam veremeyecek. Daha da kötüsü, belki de anlayacak, hemen anlayacak ve birden kondorun gözlüğünün gerisindeki tehditkar bakışları gördüğümü sandım. Kulaklarımda bana bağırdığı zamanki sesi yankılandı. Bu bir suç, bir cinayet olacak. Ve sonra bu görüntüyü çok daha kötü bir görüntü izledi. Edith'in bakışlarında intihar hırsıyla tekerlekli sandalyesinden terasın korkuluklarına kendini aşağı bırakmak istemesi. Hemen, hemen bir şeyler yapmalıyım. İlk istasyondan ona telgraf çekmeliyim. Herhangi bir telgraf. Umutsuzluktan, kuşkudan geri dönülmez. Delice bir şey yapmasını mutlaka engellemeliyim. Hayır, kondor ani ve değiştirilemez davranışlardan kaçınmamı, en ufak bir aksilikte bile onu haberdar etmemi istemişti. Onun elini tutup söz vermiştim. Sözüm namusum demekti. Tanrı'ya şükür, Viyana'da 2 saatlik bir zamanım olacaktı. Tren oradan ancak öğlen hareket edecekti. Belki bu arada kondora ulaşabilirdim. Onu bulmak zorundaydım. Viyana'ya varır varmaz emir erime valizlerimi verip beni kuzey istasyonunda beklemesini istedim. Sonra hemen arabaya atlayıp kondorun evine doğru yola koyuldum. Bu arada Tanrım ne olur evde olsun, umarım onu evde bulurum diye dua ediyordum. Bu durumu yalnızca ona açıklayabilirim. Beni yalnızca o anlayıp yardım edebilir. Beni karşılayan yine başına bağladığı renkli eşarbı ve temizlik yaptığı giysilerini giymiş hizmetçi oldu. Doktorun evde olmadığını söyledi. Onu bekleyebilir miydim? Öğlenden önce gelmez. Nerede olduğunu biliyor muydu? Nereden bileyim? Kapı kapı dolaşır. Doktorun hanımıyla görüşmem mümkün olabilir miydi? Bir sorayım. Omuzlarını silkerek içeri gitti. Bekliyordum. Aynı oda, geçen seferle aynı bekleyiş ve Tanrı'ya şükür bitişikte aynı ayakkabıyı sürüyen ayak sesleri. Kapı yavaşça tereddütle açıldı. Aynen geçen defaki hava akımını hissettiysem de bu kez duyduğum bana yaklaşan neşeli ve sevecen bir sesti. Sizsiniz değil mi teğmenim? Evet diye yanıtlayarak kör kadının önünde eğildim. Ah yine aynı aptallık. Kocam evde olmadığı için çok üzülecek. Gerçekten çok üzülecek. Umarım onu bekleyecek zamanımız vardır. 1 saate kadar gelir. Maalesef beklemem olanaksız. Ama onunla görüşmem çok önemli. Ona herhangi bir hastasında telefonla ulaşabilir miyiz? Üzüntüyle içini çekti. Maalesef. Korkarım bu olanaksız. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca sizin de bildiğiniz gibi tedavi ettiği hastalar genellikle telefonları olmayan kişiler. Ama belki de ben... Yanıma yaklaştı. Yüzünde çekingen bir ifade vardı. Bir şey söylemek isteyip utandığı anlaşılıyordu. Sonunda anlatmaya çalıştı. Ben yani konunun çok önemli olduğunu hissediyorum. Eğer bir imkan olsaydı, yani ona ulaşmak için, bunu size memnuniyetle söylerdim. Ama belki de ona gelince durumu ben açıklayabilirim. Konu şu, malikanenin sizin de çok iyi davrandığınız sakat kızı ile ilgili değil mi? Eğer sizce de bir sakıncası yoksa, bu sorumluluğu seve seve yüklenebilirim. İşte tam o anda yapabileceğim en anlamsız şeyi yapıp gözlerinin içine bakmamak için başımı eğdim. Nedendir bilmem ama her şeyi bildiği, her şeyi anladığı hissine kapıldım. Bundan dolayı da çok utanarak kekeledim. Çok iyisiniz, saygıdeğer bayan ama sizi de bu konuyla üzmek istemem. İzin verirseniz ona birkaç satır yazıp bırakmak isterdim. Böylece bu önemli durumu açıklayabilirim. Ama saat 2'den önce eve geleceği kesin değil mi? Tren tam 2'de hareket ediyor ve onun malikane gitmesi şart. İnanın bana, hemen oraya gitmesi gerekiyor. Gerçekten abartmıyorum. Bundan kuşku duymadığını hissediyordum. Yeniden yanıma geldi. Bilinçsizce yaptığı el hareketinden beni yatıştırmak ve emin olmamı sağlamak istediği anlaşılıyordu. Söyleyen siz olduğunuz için buna tabii ki inanıyorum. Hiç endişelenmeyin. Elinden geleni yapacaktır. Ona bir not yazabilir miyim? Elbette. Ama lütfen şurada yazın. Odada her şeyin yerini bilen birinin güveniyle hareket ediyordu. Eşinin yazı masasını her gün birkaç kez duyarlı parmaklarıyla düzenliyor olmalıydı. Gören biri kadar rahat hareketlerle sol çekmeceden 3-4 sayfa kağıt çıkararak tam önüme sümenin üzerine koydu. Kalem ve mürekkebi de şurada bulabilirsiniz. Yine tam doğru noktayı göstermişti. Bir defada tam 5 sayfa yazdım. Kondor'dan hemen hiç oyalanmadan malikaneye gitmesini istedim ve hemen sözcüğün altını özellikle 3 kez çizdim. En kısa ve en doğru biçimde bütün olanları anlattım. Sözümü tutamadığımı, arkadaşlarım karşısında utanarak nişanlandığımı inkar ettiğimi. Kendisi başından beri benim en zayıf yönümün başkalarından hakkımda konuşulmasından ölesiye korkmam olduğunu çok iyi biliyordu. İntihar etmek istediğimi, ancak albayın bunu bir şekilde benim arzumun tam aksine engellemeyi başardığını da saklamadım. O ana kadar yalnızca kendimi düşünmüştüm ama artık bir başkasını, tamamen suçsuz birini de kendimle birlikte felakete sürüklediğimi anlıyordum. Kendisinin de anlayacağı gibi hemen malikaneye gitmesi gerekiyordu. Hemen sözcüğünün altını yeniden çizdim. Oraya gitmeli ve onlara tüm gerçeği anlatmalıydı. Hiçbir şeyi örtmeye çalışmamalıydı. Beni olduğumdan iyi ve suçsuz olarak göstermemeliydi. Eğer her şeye rağmen bu zayıflığımı affederse, nişanımız benim için her şeyden daha kutsal ve önemli olacaktı. Şimdi bunun önemini daha iyi anlıyor ve hissediyordum. İzin verirse hemen işimden istifa edip onunla beraber İsviçre'ye gidecek, ister hemen ister çok sonra, isterse hiç iyileşmesin, sonsuza kadar onunla kalacaktım, yanından ayrılmayacaktım. Bu alçaklığımı, bu yalanımı unutturmak için elimden geleni yapmaya hazırdım. Artık yaşamımın tek anlamı, tek amacı vardı. Ona, onu değil diğerlerini aldattığımı kanıtlamak. Kondor ona bütün bunları, tüm gerçeği tüm çıplaklığıyla anlatmalıydı. Çünkü artık yaşamımdaki bütün insanlardan, dostlarımdan hatta askeriyeden bile çok ona karşı sorumluluk taşıdığımı, bağlandığımı biliyordum. Yalnızca o beni yargılayabilir ve bağışlayabilirdi. Beni affedip affetmemek yalnızca onun ellerindeydi. Kondor'a her şeyi bırakıp öğlen treniyle gitmesinin şart olduğunu, bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu yeniden özellikle belirttim. Saat 4:30'da beni beklediği saatte muhakkak orada olmalıydı, bir dakika bile sonra değil. Bu ondan son ricamdı. Bu kez bana son bir defa yardımcı olmalıydı. Hemen, bu son hemen sözcüğün altını yeniden 4 kez çizdim. Malikaneye gitmeliydi, yoksa çok geç olacaktı. Kalemi bıraktığımda ilk olarak bir konuda kesin kararımı vermiş olduğumu fark ettim. Yazarken bir şekilde doğruyu bulmuştum. İlk olarak beni kurtaran albaya minnettarlık duyuyordum. Artık bir gerçeği çok iyi biliyordum. Yaşamımın bundan sonrasını yalnızca bir tek insana, beni gerçekten seven insana adayacaktım. Aynı anda kör kadının tam başucumda kıpırdamadan durduğunu hissettim. Yeniden mektuptaki her satırı okuduğu ve benimle ilgili her şeyi bildiği hissine kapıldım. Lütfen saygısızlığımı bağışlayın. Yerimden fırlayarak açıklama gereği hissettim. Sizi tamamen unuttum. Ancak eşinize durumu hemen açıklamam o kadar önemliydi ki gerçekten çok acil. Gülümsedi. Hiç önemli değil. Biraz ayakta durdum, o kadar. Şu anda önemli olan yalnızca sizin sorununuz. Eşimin gerekeni yapacağından emin olabilirsiniz. Eşimin ses tonundan neler hissettiğini çok iyi anlarım. Sizi sevdiğini, hem de çok sevdiğini sezdim. Lütfen endişelenmeyin. Ses tonu iyice yumuşamış, sevecenleşmişti. Lütfen yalvarırım üzülmeyin. Her şeyin düzeleceğinden hiç kuşkunuz olmasın. Umarım derken, körlerin ön sezilerinin kuvvetli olduğunu anımsayarak gerçekten umutlandım. Hafifçe eğilerek elini öptüm. Başımı kaldırıp baktığımda gri saçlı, büyük ağızlı ve kör gözlerinde hüzünlü bir ifade olan bu kadının ilk gelişimde bana niçin çirkin göründüğünü anlayamadım. Yüz ifadesi, sevgi, iyi niyet ve insanca bir yakınlıkla parlıyordu. Yalnızca karanlığa bakan bu gözlerin, yaşamın gerçeklerini, dünyayı net ve açık bir şekilde görenlerden çok daha iyi tanıdığını anlıyordum. 52. ayrımın sonu, sayfa 436.